Ayrım 39, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 465. Otelin suite odasının kapısı çalındı. Şimdi kim bu gelen münasebetsiz, dedi Latham kapıya giderken. Buyurun, ne istediniz? İkinci şube, diye karşılık verdi Monsieur Frank'ın sesi. Aa, tabii. Drew kapıyı açtı. Birdenbire karşısında tam kafasına doğrultulmuş bir tabanca gördü. Elini yıldırım hızıyla kaldırdı. O anda sağ ayağıyla bir tekme savurdu ajanın kasıklarına. Adam koridora yığıldı kaldı. Drew üzerine atladı. Sıkı sıkı kavradığı silahını elinden söküp aldı. O sırada Monsieur Frank bağıra bağıra koridorda koşarak geliyordu. Monsieur, durun lütfen. Durun Monsieur, bu sadece bir tatbikattı. Neh, diye haykırdı Latham, sancı içinde kasıklarını tutan katili olacak adama silahın kabzasıyla bir darbe indirmek üzereyken. Eğer Monsieur biraz dinleyebilirse, diye kesik kesik konuştu Frank yerde kıvranırken. Bizlerden biri olduğundan emin olmadan asla hiç kimseye kapıyı açmayacaktınız. Ama bana ikinci şube dediniz ya, diye çıkıştı Drew ayağa kalkarken. Burada ikinci şubeden kaç kişi var ki? Mesele de bu efendim, dedi Frick yerde kıvranan meslektaşına kederle bakarken. Monsieur le direktör size 2 saatte bir değişecek tanımlama şifreleri vermişti. Bu anki zaman dilimine ait parolayı soracaktınız.
Şifre mi? O da nereden çıktı?
Bir kere olsun bakmadın ki hayatım, diye karşılık verdi Karin eşikte durup bir dosya kağıdını elinde tutarak. Bunu bana verip sonra okurum demiştin.
Ya.
Tanımlanıncaya kadar asla gelinin bizlerden biri olduğunu varsaymayın, diye bağırdı yerde yatan koruma. De Vries'in eşikte belirmesinden mahcup olmuş bir halde ellerini saldırıya uğrayan yerinden biraz çekerek, ama sadece biraz. Tanrım, lütfen içeri gelin hepiniz, dedi Karin. Yapabileceğiniz şey en azından dostlarımıza bir içki takdim etmek olabilir Monsieur Latham.
Tabii ki, diye katıldı Drew. Tatbikat gereği saldırgan rolünü üstlenmiş olan kişinin ayağa kalkmasına yardım ederken.
O sırada otelde kalan 2 müşteri belirdi. Koridorun ucundaki bir odadan çıkmışlardı. Onları görerek duyulabilecek bir sesle ekledi.
Zavallı çocuk, dedi. Şu son 2 kadeyi içme dedik o kadar sana.
İçeriye girdiklerinde kapı kapandı. Yaralı ajan kanepeye çöktü.
Monsieur Latham, ''Tre rapid, çok hızlısınız.'' dedi sesi soluğu normale dönerken. ''Ve de çok güçlüsünüz.''
''Buz üstünde olsaydık çiğ çiğ yemiştim seni.'' dedi Drew kurbanının yanına, kanepenin üzerine soluk soluğa çökerken.
''Buz mu?''
''Bunu tercüme etmesi çok güç.'' diye çabucak bir açıklama getirdi Karin barın yanında dururken.
''Yani viskinize buz ister misiniz?'' demek istiyor.
''Evet, merci. Ama viskisi buzundan daha çok olsun lütfen.''
Tabii.
Uçak daha bağlantı kapısına varmadan önce Fransız hükümetinin emriyle Büyükelçi Daniel Cortland'a Concorde'un ön bölmesindeki geçitten çıkışı sırasında koruma sağlandı. Cortland iki yanında denizci korumalar olduğu halde asfalt iniş meydanında bekleyen Amerikan Büyükelçilik limuzinine doğru ilerlerken yavaş yavaş durmaya başlayan jet motorları kulakları sağır ediyordu. Karısıyla karşılaşacağı o an için kendini hazırlamaya çalışıyordu. Bunlar hayatının en zor anları olacaktı. Kendi gibi insanları aldatmak üzere çocukluğundan beri eğitilmiş 4/4'lük bir düşmanla kucaklaşmak neredeyse sevdiği kadını kaybetmiş olmanın acısından bile büyüktü. Limuzinin kapısı açıldı ve kendisine hayran bir eşin o 4/4'lük düşmanın kollarında buldu kendisini.
''Sadece 3 gün geçti ama seni öyle çok özledim ki.'' diye bir çığlık attı Janine Clooney Scotland.
''Ben de seni sevgilim, bunu telafi edeceğiz.''
''Etmeliyiz, mutlaka etmeliyiz. Senin benden binlerce mil uzaklarda olman beni hasta, perişan etti.''
''Artık tamam Janine, ama sen de Washington'ın taleplerine alışmalısın. Bana ihtiyaç duyulan yerlere gitmeliyim.'' Vahşice, çılgınca, habisçe öpüştüler. Artık Cortland kadının ağzındaki zehirli tadı duyabiliyordu.
''Öyleyse beni de beraberinde götür. Seni öyle seviyorum ki.''
Bir çaresine bakara. Şimdi lütfen hayatım, öndeki 2 denizciyi mahcup etmesek iyi olmaz mı?''
''Ben ederim. Şu anda pantolonunu bir güzel yırtıp senin için harika şeyler yapabilirim.
Daha sonra sevgilim, daha sonra unutma ki ben Amerika'nın Fransa büyükelçisiyim.
Ben de dünyanın önde gelen bilgisayar otoritelerinden biriyim ve bu ikisinin de canı cehenneme diyorum.
Doktor Janine Cortland kocasının uyarılmamış organını kavradı. Limuzin Gabriel Caddesi boyunca süratle ilerleyerek elçiliğin ön kapısına geldi. İkisini de ikametlerine götürecek asansörlere giden en kısa yol buydu. Koca araba durdu. İki denizci koruma eri daha gelip büyükelçiyle karısına yardım ettiler. Ansızın nereden geldiği hiç belli olmadan plakaları sökülmüş üç tane belirsiz araç, Cortland'la karısı kaldırıma çıktıkları anda gürültüyle geldiler. Kapılar açıldı, siyah çoraptan maskeler geçirmiş adamlar dışarı fırladı, otomatik silahları yaylım ateşe başladı. Her yana öldüren kurşunlar püskürterek, elçilik aracını izleyen iki otomobilden de hemen hemen aynı anda ateş açıldı. Gabriel'deki kalabalık sığınacak bir yer bulmak için panikle kaçıştı. Maskeli dört terörist yere düştü, bir deniz eri midesini tutarak yuvarlandı, büyükelçi Cortland kaldırıma yapıştı, bir eliyle sağ bacağını, diğer eliyle de omzunu tutarak. Janine Clunitz-Sonenkind ölmüştü. Kafatası parçalanmıştı. Göğsünden oluk oluk kan akıyordu. Maskeli katiller kim bilir artık kaç taneydi süratle uzaklaştılar. Hemen sonra başlıklarından kurtulacak ve Paris'in akşam sefacılarına karışacaklardı.
''Mert, Mert, Mert!'' diye kükredi Claude Moore, Amerikalıları korumakta olan etraftaki ikinci şube araçlarından birinden dışarı çıkarak.
''Her şeyi yaptık ama hala yerimizde sayıyoruz. Bütün cesetleri içeriye alın ve hiç kimseye bir şey söylemeyin. Utanç içindeyim, öyle olmalıyım da zaten. Büyükelçiyle ilgilenin, o sağ, haydi çabuk.''
Büyükelçilikten yardım için dışarı fırlayan Amerikalıların arasında Stanley Witkowski de vardı. Moro'ya doğru gitti, polis sirenlerinin sesi ortalığı kapladığı için onu omzundan tuttu ve bağırdı.
''Şimdi dinle beni Fransız, ya benim sana her dediğimi aynen yaparsın ya da hem sana hem de CIA'ya savaş ilan ederim, anlaşıldı mı?''
''Stanley'' dedi ikinci şube müdürü bir ölü gibi, ''feci bir şekilde yenildim, ne yapacaksan yap.''
''Hayır, yenilmedin, seni gidi geri zekalı budala seni, çünkü bu olup biteni kontrol edemezdin. Bu lanet olasıca katiller bu gece ölmeye arzuluydular. Zaten dördü de öldü. Onlar gibi fanatikleri hiç kimse kontrol edemez. Sen de edemezsin, biz de edemeyiz. Hiç kimse edemez. Çünkü bunlar kendi hayatlarına zerrece değer vermiyorlar. Onların fanatikçe faaliyetlerini yok edemeyiz. Ama onları aklımızla geçebiliriz ve bunu herkesten çok da sen bilirsin.
Ne diyorsun sen albay?
Gel içeri benimle. Eğer hayır dersen yapmanı söyleyeceğim şeyi yapmazsan seni parça parça ederim.
Hangi konuda olduğunu sorabilir miyim?
Elbette. Kendi ağzından kendi hükümetine, basına ve seni dinlemek isteyen her orospu çocuğuna yalan söyleyeceksin.
Demek mezarım derin kazılıyor.
Hayır, bu senin mezardan çıkabilmenin tek yolu.
29. Bölüm. Doktor Hans Trautmann ufak sürat motoruna nehir kenarındaki küçük kulübenin gösterişsiz rıhtımına doğru manevra yaptırdı. Işığa gerek yoktu çünkü yaz akşamında mehtap pırıl pırıldı, suların üzerinde parıltılar oluşturuyordu. Aracını güvenliğe alması için kendisine yardımcı olacak hiç kimse yoktu. Mesleğinden atılmış oğlu tırcı papazın başa çıkamayacağı kadar çok para gerektirirdi böyle işler için adam tutmak. Bundestag'daki bir iki arkadaşının da bildiği gibi Günther Jäger Alman marklarına gözü gibi bakardı. Ren Nehri'nin kıyısındaki bir tekne tamir atölyesinden bozma kulübenin kirasının akla gelebilecek en düşük miktarda olduğu söylenmekteydi. Arazide bulunan eski yapı ise yakın gelecekte buraya bir malikane inşa edileceği tahmin edilerek yıkılmıştı. Aslında yeni bir malikane inşa edilecekti ama bir malikaneden öte yeni Führer'in yalıtımını ve güvenliğini sağlamak için en modern teknolojilerin hepsinin kullanılacağı muazzam bir kale olacaktı burası. Brüderschaft'ın Bundestag'ı kontrol ettiği günler de gelecekti yakında.
Berchtesgaden dağlarının yerine muhteşem Rhin'in suları gelecekti. Çünkü Günther Jäger sürekli devinen bir ırmağı Alplerin karla kaplı durağın tepelerine tercih ederdi. Günther Jäger, Adolf Hitler, Heil Hitler, Heil Jäger. Hecelerin ritmi bile o insana uyuyordu. Jäger halkın içine selefinden daha seyrek ve daha az gösterişli çıkmayı tasarlıyordu. Tam bir emir komuta zinciri, seçkin birkaç kişinin kişisel yaverleri olarak atanması ve tüm randevuların bunlar kanalıyla yapılması sert, kısa el sıkışmalar dışında bayağı bulunan fiziksel temastan kaçınılması. Küçük çocuklara karşı çok gerçek gibi gözüken bir şefkat. Ama daha konuşamayacak kadar küçük çocuklara karşı değil ve son olarak da aseksüelliği. Kadınlara estetik açıdan hayran olunabilirdi ama şehvetle değil. Onun bulunduğu yerde iltifat kabiliğinden sözler bile hoş olmazdı. Pek çok kişi onun bu aşırı puritanist görüşlerini daha önceki dini görevlerine bağlıyordu ama bir beyin hekimi olan Trautmann bu kişilerden değildi. Trautmann bunun yerine çok daha karanlık bir nedenin varlığından kuşku duyuyordu. Jäger'i kadınların yanında gözlemlerken bu yeni Führer'in gözlerinde kısa nefret parlamaları fark ettiğini düşünüyordu. Özellikle bir kadın tahrik edici şekilde giyinmiş ise veya erkekleri etkilemek için fiziksel çekiciliğini kullanıyorsa. Yo hayır. Günther Jäger'in dürtüsü o Puritan ruhu değildi. O da aynı selefi gibi kadınlardan hastalık derecesinde korkuyordu. Ama cerrah bu kişisel spekülasyonlarını kendine saklamaya karar vermişti. Yeni Almanya her şey demekti. Onu kuracak karizmatik bir şahsiyette bir iki kusur göz çıkarmazdı. Doktor bu gece özel bir grup dinleyici talep etmişti. Çünkü cereyan eden olayların belki de Jäger farkında bile değildi. Yaverleri ona son derece sadıktı ama hiçbiri de bu can sıkıcı haberleri vermemiş olabilirdi. Ancak Trautmann sağlam yere ayak bastığını biliyordu. Çünkü insanları konuşma yeteneğiyle büyüleyen bu adamı öfkeli kilisesinden kelimenin tam anlamıyla çekmiş çıkarmış ve kardeşliğin ön saflarına itmişti. Yani kısacası onu yeniden geri saflara itebilecek bir kişi varsa o da bu ünlü cerrahtan başkası değildi. Teknesini iskeleye bağladı. Beceriksiz hareketlerle biraz da canı yanarak rıhtıma çıktı. Burada kendisini nehir kıyısındaki ağaçların arasından çıka gelen iri kıyım bir koruma görevlisi bekliyordu. "Geliniz Herr Doktor," diye seslendi adam. "Führer sizi bekliyor."
"Evde değil mi?"
"Hayır efendim, bahçede. Beni izleyin lütfen."
"Bahçede mi? Lahana tarlası şimdi bahçe mi oldu?"
"Oraya pek çok çiçek ektim. Görevlerimizle nehir kıyısını temizleyip açtılar. Sazlık ve molozluk yerlere koca koca taşlar döşediler."
"Hiç de abartmıyormuşsun," dedi Trautmann Ren kıyısındaki küçük bir açıklığa doğru yaklaşırlarken. İki tane gemici feneri ağaç dallarından aşağı sarkıyordu. Başka bir yaver fenerlerin fitillerini henüz yakmaya başlamıştı.
Büyük taşlı patikanın etrafında birkaç parça bahçe mobilyası vardı. Üç tane şezlong ve ferforje demir bir masa. Burası kişisel meditasyon veya gizli görüşmeler için kırsal bir inziva köşesiydi. Bahçenin uzak köşesinde oturan ve sarı saçları fenerlerden gelen kırpıntılı ışıkta aydınlanan kişi Günther Jäger'di. "Yeni Führer."
Eski dostunun gelişini görünce ayağa kalktı ve kollarını açtı. Sonra hemen sol kolunu indirip sağ kolunu uzattı.
"Gelmen ne kadar iyi oldu Hans."
"Toplantıyı ben rica etmiştim Günther."
"Saçma sapan bir söz bu. Benden bir şey rica etmen gerekmez ki. Sadece ne istiyorsan onu söyle. Sana bir şey verebilir miyim? Bir içki ister misin?"
"Hayır, teşekkür ederim. Mümkün olduğu kadar çabuk Nürnberg'e geri dönmek istiyorum."
Başkası tarafından dinlenemeyen mesajlar durmadan telefonlarımı çaldırıp duruyor. "Başkasınca dinlenemeyen mi? Ah tabii, şifreleyiciler."
"Aynen öyle. Sende de var."
"Var mı?"
"Aynı kanallar değil belki de ama her ne öğreniyorsam senin de bilmen gerekir."
"Tümüyle mutabıkız. Peki neymiş bu kadar acil olan sevgili doktor?"
"Paris'te son olup bitenlerin ne kadarını biliyorsun?"
"Hepsini bildiğime inanıyorum."
"Gerhard Kroger'i?"
"Hotel Intercontinental'deki arbede sırasında Amerikalıların açtığı ateşle ölmüş."
Beladan iyi kurtulduk. Paris'e asla gitmemesi gerekiyordu.
Tamamlayacak bir görevi olduğu inancındaydı.
Ne göreviymiş?
Vadiye sızan ve Kruger'in ellerine verilen CIA ajanı Harry Latham'ı öldürmek.
Ne pahasına olursa olsun onu bulacağız dedi Yeager. Vadi de artık yok zaten.
Ama sen Gerhard Kruger'in ölmüş olduğuna eminsin.
Büyükelçiliğimizden Bonn istihbaratına gönderilen raporda böyle diyordu. O çevrede herkes bunu biliyor. Ama bizim üzerimize dikkatlerin çekilmemesi için olayı rafa kaldırıyorlar.
Bu rapor da şayet yanılmıyorsam Amerikan Büyükelçiliği kaynaklıymış.
Muhtemelen Kröger'in bizden biri olduğunu biliyorlardı zaten. Nasıl bilmeyeceklerdi ki? Aptal domuz her yana ateş etmiş şu Latham'ı öldürmek için. Ama Amerikalılar bir şey öğrenememişler. Elçiliklerine götürürlerken yolda ölmüş.
Anlıyorum dedi Hans Trautmann sandalyesinde vücudunu biraz dikleştirip sanki bu yeni Führer'in gözlerine bakmaya dayanamıyormuş gibi bakışlarını ara ara çevirerek.
Peki Zonnerkindimiz Janine Clunitz şu Amerikan Büyükelçisi'nin karısı?
Ajanlarımızdan neler olup bittiğini öğrenmemize hemen hemen hiç gerek kalmadı bile Hans. Avrupa'da, Amerika'da ve başka her yerdeki gazetelerde yazılıp çizildi. Tanıklar da doğruladılar. Arap yanlısı dedikleri Dışişleri Bakanlığı'na duydukları öfkeden dolayı Cortland'ı öldürmek üzere ortalığa dökülmüş İsrailli fanatikler tarafından kurulan bir pusudan güç bela kurtulmuş. Elçi yaralanmış. Amazon'dan kendimiz Clunitz ise maalesef hayatta kalmış. Bir iki güne kadar o da ölür. Bu konuda içimin rahat olması söylendi bana.
Son olarak Günther, Mein Führer.
Sana söyledim Hans, aramızda böyle şeylere gerek yok.
Bana göre var. Siz Münihli gangsterlerden çok daha ilerisiniz. Çok iyi eğitim görmüş, tarihten köklerini alan, olaylar içinden ideolojik konumuna gelmiş bir insansınız. Sadece Almanya'da değil, tüm ülkelerde. Doğuştan hastalıklılar, beş para etmez değersizler ve avam tabaka her yerde hükümetlerde iktidar peşinde. Ama siz bu yok edici akımın durması gerektiğini biliyorsunuz. Siz bunu ortaya çıkarabilir, gerçekleştirebilirsiniz Mein Führer.
Teşekkür ederim Hans. Ama en son ne diyordun? Son olarak ne olmuş?
Vadiye sızmasından sonra Kröger'in ellerine verilen şu CIA ajanı Harry Latham.
Ne olmuş ona diye sözünü kesti Yeager.
Hala sağ. Zannettiğimizden daha iyi bir durumda.
O sadece bir insan Hans. Hepsi etle kan, bir de kurşunla veya bıçakla delinecek kalp kasları olan biri o. İki Blitzkrieger birimine Paris'e uçup görevi tamamlamaları yetkisini verdim. Başarısızlığa uğramayacaklardır, buna cesaret edemezler.
Ya birlikte yaşadığı kadın?
Şu De Vries fahişesi mi diye sordu yeni Führer. O da onunla beraber öldürülmeli. Ya da tercihan ondan önce. Kadının ani ölümü onun sinirlerini bozacak. Daha çok tedbirsiz hale getirecektir, hata yapacaktır. Bana anlatmaya geldiğin şeyler bunlar mıydı Hans?
Hayır Günther dedi Trautmann sandalyeden kalkıp o iki fenerin arasındaki yarı ışıklı yarı gölgelik yere yürüyerek.
Sana gerçeği söylemeye geldim çünkü bu gerçeği kendi kaynaklarımdan öğrendim.
Kendi kaynakların mı?
Seninkilerden daha farklı kaynaklar değil seni temin ederim. Ama ben çok hassas ameliyatlarda eğitilmiş ihtiyar bir cerrahım. Hastalarımın onlarda kötü bir hastalık teşhis edeceğimden korktukları için beni yalanlarla yanıltmaya çalıştıklarına sık sık şahit oldum. Sonunda insanın kendini inandırdığı türden yalanları şıp diye anlar hale geldim.
Lütfen daha açık ol.
Olacağım ve söylediklerimi kendi soruşturmalarımla destekleyeceğim. Gerhard Kröger ölmedi. Onun hala sağ olduğundan ve Amerikan Büyükelçiliğinde esir olduğundan kuşkulanıyorum.
Ne? Ne?
Yeager oturduğu şezlongdan fırladı. Dört adamımızdan birini olaya tanık olan otel görevlilerinden sorsun soruştursun diye Intercontinental Oteli'ne gönderdim. Tabii tam bir Fransız kimliğiyle. Hepsi de İngilizce biliyormuş ve balkondaki korumalardan ikisinin manyak bacaklarından vuruldu ama hala sağ diye bağırdığını, net bir şekilde duyduklarını söylemişler. Onu uzaklaşıp götürmüşler ve bir ambulansa koymuşlar. Tekrar ediyorum, o hala hayatta.
Aman Tanrım.
Bir diğerine gelince,
Büyükelçinin ciddi bir biçimde yaralandığı ve karısının tahminen kurtulduğu, Amerikan Büyükelçiliğindeki sözüm ona saldırının görgü tanıklarını araştırttım adamlarımıza. Bu tanıklar televizyon ve gazetelerdeki son haberleri anlayamıyorlarmış. Adamlarımıza kadının göğsünün üst kısmının ve yüzünün kan revan içinde olduğunu söylemişler. Nasıl olmuş da hayatta kalmış diye soruyorlarmış.
Demek adamlarımız işlerini iyi yapmışlar, kadın hallolmuş.
Öyleyse neden bunu saklı tutuyorlar? Neden?
Şu Allah'ın cezası Latham'ın yüzünden, nedeni o diye haykırdı Yeager, buz gibi soğuk gözlerine nefret geri dönerken. Bizleri aldatmaya, bir tuzağa çekmeye çalışıyor.
Onu şahsen tanıyor musun?
Tabii ki hayır, onun gibi adamları tanırım, hepsini de fahişeler yozlaştırır.
Ya o kadını tanıyor musun?
Tanrım, hayır hayır, ama ta firavunların zamanından beri fahişeler hep orduları soysuzlaştırmıştır. Üstü örtülü karavanlarında arkadan takip ederlermiş hep ve bir iki dakikalık cenabet bir zevk uğruna askerlerin tüm güçlerini emer götürürlermiş fahişeler.
Çok yerinde bir yargı olabilir bu Günter, bu konuda seninle tartışmayacağım. Ama söylediklerimle bunun tam bir bağlantısı yok.
O zaman sen ne diyordun Hans? Bana işlerin rapor edildiği gibi olmadığını söylüyorsun ve ben de sana haklı olabileceğini ve biz onları tuzağa çekmeye çalışırken düşmanlarımızın bizi bir tuzağa düşürüyor olabileceklerini söylüyorum. Bunda yeni olan bir şey yok ki. Şu anda kazanmakta olduğumuz şey dışında. Koşulları bir değerlendirsene aziz dostum. Amerikalılar, Fransızlar ve İngilizler hem bizleri her yerde buluyor hem de hiçbir yerde bulamıyorlar. Washington'da senatörler ve milletvekilleri zan altında. Paris'te millet meclisindeki milletvekillerinden 7 tanesi yasaları bizim çıkarlarımıza göre biçimlendiriyor. Ve Fransız 2. Şube Müdürü de çantada keklik. Londra rezil oldu, artık saçmalıyor. Dış işlerinde görevini ihmal eden bir danışman yakalıyorlar ama müsteşarı fark etmiyorlar bile. Hem de nasıl birini zenci göçmenlerden dolayı öylesine hiddetli ki Mein Kampf'ı yazan neredeyse kendisi bile olabilir.
Yeager şezlongundan ayağa kalkarken bir süreliğine sustu. Koca taşlı patikanın üzerinde durup Ren kıyısındaki çiçek bahçesine doğru bir göz attı.
Ancak bunlara karşılık daha küçük bölgelerde çalışmalarımız daha etkili. Bir keresinde Amerikalı bir siyasetçi şöyle demiş. Bütün siyasetler yereldir. Haklı. Adolf Hitler bunu anlamıştı. Kendisine Reichstag'ı veren de buydu zaten. Bir ırkı diğerine karşı, bir etnik grubu başka bir etnik gruba karşı, bir ekonomik sınıfı da onun sömürdüğü düşünülen bir başkasına karşı kışkırtır, birbirine düşürürsün. Bir kaos yaratırsın. Her yerde bunu yapmıştır. Münih'te, Stuttgart'ta, Nürnberg'te, Mannheim'da. Birlikler her yerdedir. Dedikodular yaymakta, hoşnutsuzluk tohumları ekmektedirler. Sonunda da hücuma geçip Berlin'de siyasi gücü eline geçirdi. Diğer yerlerdeki sebatsız, kararsız fakat tüketen destek olmadan bunu yapamazdı.
Bravo Günter diye haykırdı Trautmann alkışlayarak. Durumu öylesine net bir biçimde görüyorsun ki.
Öyleyse seni böyle rahatsız eden ne?
Bilmeme ihtimalinin olduğu şeyler.
Ne gibi?
Paris'te 2 tane Blitzkriegçinin canlı ele geçmesi ve Washington'a uçurulmaları.
Bana bu konuda bilgi verilmedi dedi Yeager. Sözleri buz gibi donuktu.
Doğru ama şimdi bir önemi kalmadı. CIA'deki elemanımız sızmacı 3 tarafından Virginia'daki güvenli evde vurulup öldürüldüler.
O bir budala, gerizekalının teki. Başka bölümlerin neleri araştırdığını söylesin diye yılda 20 bin Amerikan doları ödeyip duruyoruz kendisine.
Şimdi de mevkice daha yüksek olsa kendisine verilecek olduğuna inandı. Bir emrin yerine getirilmesi için 200 bin dolar istiyor.
Öldürün gitsin.
Bu iyi bir fikir değil Günter. Kimden bahsettiğini biz öğrenene kadar iyi bir fikir olmaz bu. Sen de belirttin, o bir budala, aynı zamanda ukalanın biri.
Pis domuz diye kükredi Yeager, yüzünü fenerlerin ışığından karanlığa doğru çevirerek. Bize hatırı sayılır hizmeti dokunmuş bir domuz diye ekledi doktor.
Onunla bir süre daha beraber olacağız. Hatta onu yücelteceğiz.
Ona başka kartlar verip de kölemiz haline getirdiğimizde zamanı da dolmuş olacak.
Ah sevgili Hans, bana karşı o kadar iyisin ki beynin de aynı o sağlam titremez cerrah elin gibi. Eğer Hitler'in etrafında senin gibi adamlar daha fazla olsaydı hala İngiliz parlamentosuna emirlerini veriyor olurdu.
Bu ruh hali içinde umarım beni şimdi dinlersin Günther. Trautmann patikada bir iki adım attı. Titreşen gölgeler arasında iki adam şimdi yüz yüzeydiler.
Ne zaman seni dinlemedim ki aziz dostum, benim değerli hocam. Sen benim için bir Albert Speer'sin, bir mimarın kesin, analitik zihninin yerine bir cerrahın kesin, analitik zihni geçmiş. Hitler, Göring ve Bormann'ın tercihleri uğruna Speer'i göz ardı etmek gibi müthiş bir hata yapmıştı. Ben asla böyle bir hataya düşmeyeceğim. Söyle nedir Hans?
Düşmanlarımızla yaptığımız sinir harbini kazanıyoruz derken çok doğru söylüyordun. Belli bölgelerde, özellikle Amerika'da, Sonnenkindlerimizin izipleşme ve hoşnutsuzluk çıkararak hayranlık uyandıracak bir çalışma sergilediklerini ifade ettiğin zaman da çok doğru söylüyordun.
Kendi değerlendirmelerime hayran oluyorum diye sözünü kesti Jäger gülümseyerek.
İşte mesele de burada Günther. Bunlar sadece değerlendirme. Eldeki bilgilere dayalı değerlendirme. Ama durum değişebilir. Hem de süratle. Tam şu an stratejik başarımızın dönüm noktası olabilir.
Neden bir dönüm noktası olsun?
Çünkü bizim için ne olduğunu bilemediğimiz bir sürü tuzak kuruluyor. Bir daha asla böyle avantajlı bir konumda olamayabiliriz.
Öyleyse söylediğin şey şu: İngiltere'yi hemen şimdi işgal edin Mein Führer, sakın beklemeyin, diye bir kez daha Trautmann'ın sözünü kesti Jäger.
Su yıldırımı elbette, dedi Trautmann. Uygulamaya konmalı. 6 adet Messerschmitt Mi-323 dev planör temin edilmiş ve yeniden konuşlandırılmış durumda. Mümkün olduğu kadar hızla vurmalı ve panik yaratmalıyız. Washington, Londra ve Paris'in ana su rezervleri, uçuş personelimizin eğitimi biter bitmez zehirlenmeli. Hükümetler felç olduğunda da her yerdeki adamlarımız etkili mevkilere, hatta iktidarlara gelmeye hazır olacaklar.
39. ayrımın sonu. Sayfa 476.